Akılda kalanlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın yine bir Akılda Kalanlar programı ile huzurlarınızdayım. Programın yapımcıları Murat Baran, Arzu Yaman, teknik masada ise Safa Kaya bulunmakta. Stüdyoda ise çok değerli bir konuğum var. Sayın Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Mustafa Sıtkı Bilgin hocam 1967 Trabzon Çaykara doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Değerli hocam ABD'de yüksek lisansını yaptı. Uluslararası ilişkiler alanında doktorasını ise İngiltere'de tamamladı. 2011 yılında profesör oldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü de kendileri kurdular. An itibariyle Mustafa Sıtkı Bilgin hocam, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü görevini ifa etmekte. Sevgili dinleyiciler, şu an önümde tam 5 sayfa Mustafa hocamın katılmış olduğu programlar, yazmış olduğu makaleler ve kitapların listesi var. Ben hemen hızlıca geçeceğim onu ve kendisine uzman bir uluslararası ilişkiler profesörü olarak son Birleşmiş Milletler toplantısı, bu toplantının dünya için değeri, anlamı ve özellikle Cumhurbaşkanımızın bu Birleşmiş Milletler toplantısına yapmış olduğu konuşmayı değerlendirmesi isteyeceğim. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bu 72. yıl dönümü, 72. kez yani 72. defa olan bir toplantı.
Evet.
Birleşmiş Milletler'in tabii kuruluşu vesilesiyle her yıl mutat yapılan bir toplantı. 120 civarında ülke ve hükümet başkanları bu toplantıya katıldılar. Bu toplantının önemi işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun açılış toplantısı olması nedeniyle önemlidir. Birleşmiş Milletler nedir diye baktığımız zaman Birleşmiş Milletler ise dünyada barışı kurmak, çatışmaları önlemek, uluslararası sistemi, düzeni devam ettirebilmek için dünya devletlerinin kurduğu bir teşkilat, bir sistem. Şimdi buradaki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmaya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Türk dış politikasıyla ilgili Türkiye'nin işte dış politikada değişik alanlarda işte yardım olsun, Suriye meselesi olsun, terörle mücadele olsun, uluslararası işbirliği olsun vesaire geniş alanlarda bir konuşma yaptılar. Türkiye'nin yaptığı faaliyetleri anlatmaya çalıştı. Tabii bunları anlatırken en başta dikkat çeken Türkiye'nin Suriye'deki yaptığı siyasi ve diplomatik faaliyetler, bir taraftan bunlara değindi. Diğer taraftan özellikle uluslararası yardımlara değindi. Uluslararası terörle mücadeleye, DAEŞ'le olsun, PKK'yla olsun, PYD'yle olsun yaptığı mücadeleye değindi. Mesela uluslararası yardım bakımından baktığımızda gelirlere göre sıralamada Türkiye dünyada dünya ikincisi pozisyonunda.
Evet, 2016 yılında aynı. İkinci olmuş.
Evet.
6 milyar, milli gelirin oranlarsa milli birinci gelirin.
Evet.
Ama kümüle eder toplam yardım değerine bakarsak evet. ABD'den sonra evet. ikinci olmuştur
i̇kinci
diyor.
Oldu.
Hocam şunu aslında da vurgulamamızı gerektiğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in bugüne kadarki toplantıları ta ki bizim Cumhurbaşkanımızın çıkıp dünya beşten büyüktür gibi bu motto dışında ve bu son konuşmasında, geçen yılki konuşmasında tabiri caizse dünyanın hükümranlarına, dünyanın ağababalarına, mazlum milletlerin, mazlum coğrafyaların, Türkiye'nin, İslam aleminin, Afrika'nın, Asya'nın adeta sesi olacak, onların nefesi olacak. Dünyanın da vicdanını uyandırmaya, dünyanın aklını da çalıştırmaya, kullanmaya yönelik bir söylemle, retorikle çıkıyor toplum karşısına, dünya karşısına. Bu açıdan sanki Trump da böyle bir şey denedi. 15 dakika konuşması gerekecekken 45 dakika konuştu. Gittikçe Birleşmiş Milletler'in o kürsüsünün bu anlamdaki siyasal liderlerin retoriklerini efendim paylaştığı bir alana doğru da evriliyor mu diye soracağım size bir yandan da.
Evet, evet. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Türkiye'nin dış politika yardımlarıyla ilgili yaptığı konuşma çok önemli. Şimdi Türkiye mazlum ve mağdur milletlerin savunuculuğu pozisyonunda dünyada başta gelen ülkelerde başrol oynayan bir ülke. Evet. Bakıyorsunuz işte efendim Somali'den başlayarak Filistin'de efendim Balkanlar'da veya en son işte bu Myanmar, Burma dediğimiz Burma. Rohingyalı Müslümanlara Rohingya. Kadar bütün mağdur olan, muhtaç olan Müslümanların sadece Müslüman değil yani nerede ihtiyaç,
mazlum altındaki insanların, evet, göçmenlerin, nerede sığınmacıların.
Aynen, evet. Aynen. Onların yardımına koşan bir ülke. Bu sadece retorik değil. Evet. Bu demin de söylediğim gibi faaliyette, fiiliyatta da var olan, mevcut olan, pratikte de mevcut olan bir durumdur. Şimdi bunlara baktığımızda işte Türkiye 6 milyar dolar efendim kendi bütçesinden bu yardımları yapmıştır. Özellikle mesela dünyanın kör ve sağır kaldığı Suriye meselesinde 2007 sene oldu, 2011 yılından bu yana maalesef dünya burada bir rol alamadı. Buradaki problemi
akıl tutulması, vicdan kararması yaşıyor,
aynen,
değil mi hocam?
Aynen. Yani binlerce insan burada hayatını kaybetti. Yine en son bu Rohingya Müslümanları meselesinde
Myanmar meselesi.
Yine dünya kör kaldı. Efendim buradaki olan hadiseleri görmezden duymazdan geldi. Burada da yine ailem bebek gibi mesela onca insanlar o zulümden kaçarken ki 300 bin Müslüman oradaki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığındı. Türkiye işte TİKA olsun efendim
AFAD
olsun diğer yardım kuruluş Kızılay olsun
özellikle.
Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı olsun tüm gücüyle seferber olmuş buraya yardım göndermiştir. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yani bunlar sadece dünya dış politikasının, dünya siyasetinin efendim çıkarlardan ibaret olmadığını, idealist bir yönünün de bulunduğunu, insani bir yönünün de bulunduğunu
ve bulunması gerektiğini
aynen ortaya koyması açısından önemli. Şimdi gelelim demin çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Dünya beşten büyüktür meselesine. Şimdi Birleşmiş Milletler niçin kuruldu? İşte uluslararası sistemi nizama koymak, efendim çatışmaları önlemek, barışı devam ettirmek. Temel amaçları bunlar.
Fakat hocam özür, devam edin hocam. Evet. Bir saplama yapacağım hocam. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde kuruldu.
Aynı.
O zaman 2. Dünya Savaşı'nın galipleri, hı-hı, bu organizasyonu oluşturdular. Hı-hı. Dolayısıyla bugünkü yapı o gün savaşın galiplerinin kurduğu bir yapı.
Evet.
Ama o gün düşman olanlar, 5 milyon insanın ölümüne sebep olan ülkeler dost oldular. Ülkelerin ilişkileri siyasal, stratejik, kültürel çok farklılaştı. Mesela Almanya dünyanın bugün bütçesi en fazla veren ülkelerden bir tanesi. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. BM'de yok. Niye? İkinci Dünya Savaşı'nda karşı cephedeydi. Kaybedenler cephesindeydi. İtalya dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesi mesela. Ama esamesi yok. O gün ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin bir bloktular ve savaşı kazanmışlardı. O gün bugünkü Birleşmiş Milletler'in hukukunu, güvenlik konseyini falan onlar oluşturdu. Aradan bir 70 yıl geçti takriben. 70 yıl geçti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla diyor ki ya konjektür değişti. Yapı değişti. Bu güvenlik konseyinin yapısını, buradaki oylama stillerini, tarzlarını falan değiştirmemiz daha çoğulcu, daha akılcı, daha vicdanlı bir kurallar manzumesi oluşturmamız gerekir diye iddia ediyor. Öyle değil mi?
Öyle, aynen dediğiniz gibi. Şimdi 1945'in şartlarına baktığımız zaman o dönemde devlet sayıları farklıydı. O dönemdeki problemler farklıydı. O dönemdeki siyasal sistem farklıydı. Mesela o dönemde kolonyalizm vardı. Halen devam ediyordu ya. İngiliz-Fransız kolonyalizmi. Dolayısıyla bugün işte aşağı yukarı 200'e yakın bağımsız devlet varken o zaman bunun yarısı kadar bile yoktu. Yine dediğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında galip devletlerin kurduğu, daha çok kendi çıkarlarını düşünerek, gözeterek kurduğu bir sistemdi.
Evet,
evet, bu sistem iyi kötü kör topal efendim Soğuk Savaş döneminde devam etti. Ama Soğuk Savaş sonrasında artık yeni bir sistem, yeni bir konjektür, yeni bir uluslararası yapı ortaya çıktı. Yeni ülkeler bağımsız oldular. Yeni sorunlar ortaya çıktı. Terör meselesi, işte çevre meselesi, başka bir sürü yeni meseleler, iklim meselesi gibi, efendim nükleer silahların yayılması meselesi gibi yeni bir sürü problemler ortaya çıktı. Şimdi bu problemleri önleyecek, bu problemleri çözüme ulaştıracak bir yapıdan şu anda Birleşmiş Milletler yoksun. Dolayısıyla işte bir gördüğümüz gibi özellikle Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkan, patlak veren krizlere, çatışmalara, savaşlara engel olamıyor. Sebep ne? Bu dediğimiz problem, bu dediğimiz nedenlerden kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok haklı olarak o dönemin şartlarıyla bu dönemin şartlarının çok farklılaştığını, artık yeni bir sistem, yeni bir konsept ve Birleşmiş Milletler'in yeniden reforme edilmesi gerektiğini, ihtiyacının üzerinde vurgu yaptı. Şimdi mesela niye Orta Doğu'yu temsilen burada bir ülke yok?
Hocam mesela şöyle de özür dilerim. Şöyle bir programa girmeden biraz çalıştım. Coğrafi dağılıma baktım. Avrupa'dan BM Güvenlik Konseyi'nde Fransa, İngiltere var. Asya'dan Rusya ve Çin var. Amerika'dan Amerika var. Afrika'nın temsilcisi yok coğrafi yok. Olarak. Avustralya'nın yok, yok. Mesela. Onu bıraktım. 7 milyar dünya insanlık ailesinin efendim 1,5 milyar Müslüman alemi var. 1,5 milyar takriben nüfusu. Bir tane Müslüman ülke yok. En çok sömürülen, fakirliğin, yokluğun, açlığın olduğu Afrika'dan kimse yok. Ya orada Hindistan'da temsil edilebilmeli mesela. İslam ülkesinden birkaç ülke olabilmeli. Elbette. Afrika temsil edilebilmeli değil
nüfusa
mi?
Göre
nüfusa göre olmalı. Yani bunun hiçbir mantık yok. Nüfusa göre bakıyorsun değil. İnanca göre bakıyorsun göre. Değil. Coğrafya göre değil.
Değil.
Tabi galiplerin hukuku, galiplerin hükmü var. Halbuki biz o tarihteki şu anda bu yapı oluşturan ülkelerin yönetim sistemlerine bakıyorsunuz, ekonomik tutumlarına bakıyorsunuz, bambaşka yere gelmişler. Acilen Birleşmiş Milletler'in reformu edilmesi bence dünyanın önemli gündemidir diye düşünüyorum.
Evet, dediğiniz gibi zaten bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı özellikle son dönemki Birleşmiş Milletler konuşmalarında, açılış konuşmalarında bu konuyu devamlı gündeme getiriyor. Başka uluslararası platformlarda da bu konuyu gündeme getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu dönemde, yani bu yılki yaptığı konuşmada bir alternatif plan, bir projeden bahsetmiştir.
Evet.
O da şudur. Birleşmiş Milletler'in üye, yani Birleşmiş Milletler'i yönetecek, yani genel kurulda etkili olacak üyelerin sayısının 5 değil 20'ye çıkarılması gerektiğini bahsetti. Ve bu üyeler 2 yılda bir seçilmek kaydıyla 10'ar kişilik de üye olmak kaydıyla böyle bir yeni bir sistemde
yeni daha yeni çoğulcu, bir, daha, katılımcı, çoğulcu
aynen, daha katılımcı,
daha demokratik,
aynen,
daha adil.
Daha adil böyle bir sistemin oluşturulmasının daha faydalı olacağı, daha uygun olacağına dair bir alternatif plan da ortaya koymuş oldu. Tabii o plan da olur veya benzer başka planlar
da üretilebilir.
Üretilebilir. Evet. Yani bu ortak konsensüsle alınacak bu bir karar. Yani uluslararası sisteme kayıtlı olan, üye olan devletlerin, BM'ye üye olan devletlerin konsensüsüyle tabii bunlar olacak şeyler. Ama şu bir gerçektir ki Birleşmiş Milletler artık sorunlara çözüm üretemiyor. Sorunlara çözüm üretmeyi bırak, yeni sorunların üremesine sebep olduğundan.
Kendisi bir sorun olarak evet. Ortada duruyor desek aynen. Hocam mübalağa olur mu?
Yani kendisi bazen geri geldiğinde işte mesela İsrail-Filistin meselesinde sorun oluşturan bir yapıya dönüştüğü için acilen reform edilmesinde ihtiyaç var diyebiliriz.
Evet. Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul açılış toplantısında dikkat çektiği diğer bir konu Suriye konusu hocam. Orada özellikle kendisine de oradaki bir takım think tank kuruluşlarında, gazete röportajlarında şeyi sordular. Niye ısrarla Türkiye S-400'ü almak istiyor? Neden filan? Hatta galiba NATO Genel Sekreteri'yle de bir görüşme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaki pozisyonumuzu net ortaya koydu. Biz şu kadar alanı Fırat Kalkanı olarak temizledik. Yaklaşık 60 bin mülteciyi tekrar oraya yerleştirdik. Hatta 100 bin civarında Suriyeli tekrar döndü oraya. Ama biz orada DAEŞ'le etkin mücadele eden en önemli ülke iken bizim için beka problemi yaşayan bir terör örgütünün yan kuruluşuna ABD ve ABD'nin ve NATO'nun ortakları sürekli silah yardımını yapıyorlar diye dikkat çekti. Siz ne dersiniz? Yani buradaki bu pozisyon Türkiye'yi haklı kılmıyor mu? NATO'dan istediğiniz silahı alamıyorsunuz. Siz de kendi sınırlarınızı korumak için dünyadan gelişmiş hava savunma sistemi S-400 için Rusya'yla görüşüyorsunuz. Bu çok sorgulandı orada. Think tanklerde, gazetelerde ve forumlarda. Bu konuda siz ne dersiniz hocam?
Şimdi tabii Türkiye'nin bulunduğu Orta Doğu coğrafyası dünya sistemi içerisinde, dünya coğrafyası içerisinde baktığımızda en çok sorunlu olan, en çok krizlerin bulunduğu bir alanda. Dolayısıyla dediğiniz gibi Türkiye pek çok noktada, işte gerek terör örgütleri, uluslararası DAEŞ gibi, PKK gibi, PYD gibi, onların saldırıları ve faaliyetleri neticesinde güvenlik riskleriyle karşı karşıya, gerekse de bölgesel ülkelerin efendim çatışmaların nedeniyle bir risk altında, güvenlik riski altında. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in temel maddelerinden birisi de her ülke kendini savunması meşrudur. Kendini savunmakla meşru bir şekilde mükelleftir. Hı hı. Bu Birleşmiş Milletler'in temel maddelerinden aynı zamanda birisidir. Dolayısıyla Türkiye müttefiklerine bu konuda olan silah ihtiyacını efendim iletmiştir değişik kanallardan.
Hı hı. Evet.
Batılı ülkelere iletmiştir, işte NATO yoluyla iletmiştir, evet, vesaire. Ancak bunlara maalesef olumlu bir cevap alamamıştır. Güya sözde biz Amerika ile müttefikiz. Aynı Amerika bize vermediği silahları tutup bir terör örgütüne, işte Suriye'de efendim tırlarla göndermektedir.
Kaç bin tır oldu artık, ben saymayı bıraktım.
Evet, hocam. Yani artık saymaktan da şey oldu, yani yoğun bir silahlandırma, evet, şeyi
devam ediyor. Binlerce tırlık, evet, silah gitti.
Evet, yani bu ABD'nin silahlandırması devam ediyor. Halen de süreç devam ediyor. Şimdi Türkiye bu kadar riskin, bu kadar çatışma ortamının içerisinde kendi ülkesini, sınırlarını korumakla mükelleftir. Bu bir en meşru bir
talettir,
hakkıdır. Ve dolayısıyla bunu değişik yollarda nasıl yapacaksa o şekilde yapar. Eğer bunu Rusya ile S-400'lerle yapacaksa S-400'lerle yapar. Şimdi aynı S-300'ler mesela Yunanistan'da var. Ya Türkiye, Yunanistan'da NATO üyesi. Niye Türkiye'ye yapılan itiraz Yunanistan'a yapılmadı?
Üstelik hocam ben iyi takip ettim Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretini. Konuşmasında şuna değindi bir yerde. 2011 yılından beri biz Amerika'dan Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ama daha hala bir olumlu cevap alamadık diyor. Yani işte şimdi kendi korumalarını efendim başka bir bahaneyle silah vermeyeceğiz diyor. Almanya insansız hava aracı üretiminde kullandığımız bazı yan ürünleri vermek konusunda ayak diriyor. Yani burada gizli bir adeta bir silah ambargosu sanki, evet, uygulanıyor. Yani bunu aşmak için de ne yapacaksınız? Evet. Alternatiflere görüşeceksiniz. Evet. Öyle değil mi hocam?
Aynen öyle. Yani kendi savunmanı, her devlet kendi savunmasını yapmakla mükelleftir ve meşru bir haktır bu. Dolayısıyla Türkiye kendi savunmasını nasıl yapması gerekiyorsa o şekilde yapacaktır. Bunu önce Batı ile, kendi müttefikleriyle, NATO ile yapmayak denedi. Bunu çeşitli, evet, kerelerde efendim dile getirdi. Ama bundan bir sonuç alamadığı için dolayısıyla Rusya ile yapmak durumunda kalmıştır. Niye? Çünkü Türkiye'nin hava savunma sistemi yok. Türkiye bugün füzelere dışarıdan gelecek, işte DAEŞ'in bile hatırlarsak bundan 1-2 yıl önce füzeleri
Nizem, Antep atmış yani olduğu füzeler değil mi? Evet, bir sürü can kaybına, maddi zarara sebebiyet verdi.
Aynen. Bir DAEŞ örgütü bile bunu yaptı yani. Evet. Ki bırakın, devletlerin elinde çok güçlü füzeler var, silah sistemleri var. Bunlar eğer Türkiye tedbirini almazsa, maazallah yarın herhangi bir problem olduğunda Türkiye'ye büyük zarar verecek güçte bunlar, bu şeyler. Mesela İran'ın var, işte değişik Yunanistan'ın var, İsrail'in var. Birçok
terör örgütlerinin bile var.
Terör örgütlerinde bile bu silahlar, füzeler var. Ama Türkiye kendini hava savunması noktasında korumaya kalktığında da itiraz ediliyor. Bu anlaşılır bir şey değil.
Bu yani. Samimi değil hocam.
Samimi değil.
Yani bu teknik bir konudan kaynaklanmadı açık.
Aynen, aynen.
Peki hocam, bir de füze deyince hemen aklımıza nerede bir füze sözü geçse Kuzey Kore geliyor.
Evet.
Habire üst üste ardı ardına nükleer başlık taşıyan uzun menzilli füze denemesi yapmaya Kuzey Kore devam ediyor. Ne olacak bu çılgınlığın sonu? Hatta Sayın Trump da galiba Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında ya yeniden birlik olacağız, bir reformun içinden geçeceğiz, ya karanlık bir vadiye, meçhul bir vadiye yürüyeceğiz diye bir sözle sarf etti. Bunu da bu Kuzey Kore ile ilişkilendirenler oldu.
Hı hı.
Kuzey Kore'nin bu nükleer deneme krizi daha ne kadar tırmanır, nereye kadar gidecek gibi gözüküyor?
Evet, şimdi tabii Kuzey Kore dediğimizde Kuzey Kore'nin hamisi kim? Çin. Yani aslında bir taraftan Kuzey Kore üzerinden Amerikan-Çin rekabeti, mücadelesi ortaya çıkıyor. Ama Kuzey Kore burada görünen bir hedef, ama arkada, perde arkasında bu ülke, iki ülkenin mücadelesi var. Şimdi Amerika'nın tabii 2030'lu 50'li yılı programlarına, stratejik programlarına baktığımızda Çin'in Amerika'yı yakalayacağı ve gerek ekonomide ve gerek silah teknolojisinde ve stratejik olarak Amerika'yı geçme ihtimali olduğu Amerikan stratejik belgelerinde yer alıyor.
Evet.
Amerika şimdiden bunun önünü almak, Çin'i sıkıştırmak ve aynı zamanda da işte Kore'ye de tabii baskı uygulamak için ve Kore'yi diğer ülkelere de bir örnek göstermek, Amerikan gücünün baskısının olduğu noktasında diğer ülkelere de İran
bir gözdağı vermek.
Bir gözdağı vermek. Yani çeşitli amaçlarla bu Kore şeyini elinde tutuyor.
Aparatını kullanıyor.
Aynen, bir aparat. Bunu siyasi amaçlarla, değişik siyasi, diplomatik ve stratejik amaçlarla ABD bunu iyi kullanıyor. Hatta bir konuşmasında da ABD şunu da, yani Trump, Başkan Trump şunu da söyledi. Yani gerekirse biz Kuzey Kore'yi de yok ederiz. Yani
öyle söylüyor.
Yok edilmesi gerekiyor.
Bu da bir seçenektir diyor.
Bu da bir seçenektir yani, bunu da söylüyor. Tabii Trump, Başkan Trump'ın konuşması sert bir konuşma oldu. Yani normalde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılışında işte bu Birleşmiş Milletler'in özüne uygun olarak, misyonuna uygun olarak daha yatıştırıcı, işte sorunlara daha barışçıl,
kuşatıcı, toparlayıcı.
Toparlayıcı bir konuşma beklenirdi. Ama tam tersine çok sert mesajlar geldi. İran'a karşı çok sert mesaj geldi. Kuzey Kore'ye karşı, Venezuela'ya karşı. Bunlar kim? Amerika'nın sistemini kabul etmeyen, meydan okuyan ülkeler. Dolayısıyla bu ülkeler üzerinden de bir taraftan Trump mesaj veriyor. Dünyaya mesaj veriyor. Bunun bir başkası önemli sebebi daha var. Malum Başkan Trump'ın başkanlığa gelişi çok netameli oldu. İşte seçimlerin yapılışı, sayımdır, şudur, budur vesaire. Amerikan derin devletinin, bürokrasisinin Trump'a karşı efendim koyduğu rezerv filan. Henüz Başkan Trump bu problemleri aşabilmiş değil. Yani şu anda Başkan Trump'ın Kongre'de efendim azledilme şeyi var. O süreç, o tehlike de henüz daha
o risk
devam ediyor.
Ediyor. Yani evet. Geçen ilginç bir fotoğraf gördüm. Çok güzel bir yorum vardı altında. Sayın Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk A takımının gözüktüğü fotoğraftaki 13 kişiden 2 kişi kalmışlar. Aynen bir kendisi öyle. Bir de 3 numara kalmış. Evet. Altta şöyle bir yorum yapmışlardı. Yakında bir de gidecek, 3 kalacak falan diye. Şimdi ABD'de bir teskin olmadı. Yani bir oturmadı hala. Evet. Her gün bir istifa haberi, evet. Her gün bir görevden alma haberi, evet. Her gün Rusya ile seçimleri ilişkilendirme haberi, evet. Her gün medya ile kavgası, evet. CNN'le falan kavgası devam evet. ediyor Sayın Trump'ın. Yani dünya bir adeta paranoyadan geçiyor. Yani ABD'deki bu akıl tutulması, bu derin ABD'li yapılarla Trump'ın kavgası sürerken, Orta Doğu kazan gibi kaynarken, Kuzey Kore çılgınlığı devam ederken, bir de Avrupa'da nur topu gibi bir Almanya sorunumuz doğdu. Şimdi geçenlerde bir analist, dış politika yazar arkadaşım misafir ettik. Şey dedi hocam. Trump geldiği günden beri aslında Almanya'yı tokatlıyor dedi. Hı hı. Dövüyor dedi Almanya'yı. Hı hı. Yani bu Volkswagen üzerinden dünyanın cezasını kesti. Yani hı hı. 20 milyar dolar buldu galiba. Hı hı. Veya euroyu buldu. Evet. Avroyu buldu. Dedi ki dünyada şu an bütçesi açık veren, artı açık veren tek ülke. Almanya. Bütün AB'yi adeta yuttu Almanya. Slovenya'yı yuttu, Çekoslovakya'yı yuttu, Romanya'yı yuttu. O force ediyor. İtalya'nın eski mecali yok. Fransa'nın eski mecali yok. Hatta İngiltere'yi ayıran da ABD'dir diyor. Hı-hı. Yani sen ayrıl, ben oraya tokat atacağım, hı-hı. sana da gelmesin hı-hı. dedi diyor. Şimdi analist böyle söylüyor. Trump diyor, haraca bağlamak istiyor. Geldi işte Arabistan'ı bağladı, Katar'ı bağladı, Almanya'yı da bağlamak istiyor. Almanya bana direniyor. Fakat diyor, Almanya'da bir akıl tutulması yaşanıyor ki diyor. Almanya bunu göremiyor. Ben buradan görüyorum. Bir Türk araştırmacı olarak Trump'ın iyi hisler beslemediğini görüyorum diyor Almanya ile ilgili. Bunu diyor Sayın Merkel iki şekilde aşabilir aslında. Bir, sağlam, akılcı bir Rusya işbirliği Asya'yı konsolide eder. Şangay Beşlisi'ni konsolide eder. Yine ikinci bir koluyla da diyor Türkiye üzerinden İslam ülkelerini, Orta Doğu'yu stabil hale getirir. Bu iki müttefikle diyor karşı durabilir bu gayri resmi saldırıya, taarruza. Ama adeta bir akıl kayması, akıl kaybı, akıl tutulması yaşıyor. Merkel AB'den tokat yiyor. Türkiye sarılacakken o da Türkiye tokatlamaya çalışıyor veya Türkiye'ye kavga etmeye çalışıyor. Türkiye'nin gömleğin düğmesini koparıyor der. Katılır mısınız?
Evet, yani büyük ölçüde bu analiz bence doğru bir analiz. Yani pratikte, sahada tezahürleri ortaya çıkan bir, görünen bir analiz. Şimdi burada mesele şu. Yani bir tarafta işte Amerika gücünü tekrar, işte zayıflayan gücünü tahkim etmeye çalışıyor. Tekrar işte dünya bir taraftan çok boyutlu, çok kutuplu bir sürece giderken bir taraftan da belirsizlik girdabına doğru gidiyor. Bunun da iki temel sebebi var. Birincisi işte bu dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler'in bu yapısından kaynaklanan sebepler. İkincisi de artık dünyayı yönlendirecek böyle bir ehliyetli, liyakatli, ferasetli, dünya siyasetini okuyan bilgili liderlerin olmaması.
Avrupa'nın i̇şte, akıl tutması doğru yani. Aynen, kahtı rical var aynen, yani.
Kahtı rical var. Şimdi dolayısıyla bunun bir takım olumsuz neticelerini görüyoruz. İşte birisi Avrupa'da ortaya çıkan yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve bunun da biz aslında yansımalarını görüyoruz. Şimdi Almanya'nın son dönemde Türkiye'ye karşı...
Son bir dakika hocam. Evet, evet. Buyurun.
Almanya'nın Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavra girmesinin altında bir düşünsel sebepler var. Heh. İki, Avrupa'da ortaya çıkan bu siyasi sebeplerin neticesinde ortaya çıkan sebepler var. Üçüncüsü de bu seçim satım ailine girilmesi dolayısıyla Türkiye'nin malzeme yapılması, Amerikan Alman seçimlerine malzeme yapılması durumu var ki bu siyasetin ayağa düşürülmesidir.
Ayağa düşürülmesidir. Evet. Umarız bu akıl tutulmasından hem Avrupalı müttefiklerimiz hem ABD bir an evvel kurtulur. Aynen. Dünya her birimiz için, Afrikalı, aynen. Asyalı ve Türkiye'li bütün insanlık alemi için daha yaşanabilir, daha huzurlu bir mekana dönüşür. Sevgili dinleyiciler, siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı, Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'le dünyadaki krizleri ve kriz merkezlerini konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
akılda kalan.